Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 30. bölüme geldik. Bu bölümde Agur adlı kim olduğunu bilmediğimiz bir bilgenin özdeyişleri yer almaktadır. İlk ayet bizlere onun anne babası hakkında sahip olduğumuz tek bilgiyi vermektedir. Masallı Yaka oğlu Agur'un sözleri diyor. Bu adam şöyle diyor. Yoruldum ey tanrım, yoruldum ve tükendim. Ya da bu adam itiyele, itiyele ve ukala şöyle diyor, diyor. Burada isimleri verilen kişilerin hiçbiri tanıdığımız insanlar değildirler. Agur kim olduğunu bilmediğimiz bir kahin, bilinmeyen bir yazardır. Burada kullanılan isimlerin hepsi İbranice isimlerdir ve bu yüzden de hepsinin birer anlamı vardır. Agur, derleyici, yake, dindar anlamına gelir. Kutsal kitabın bazı çevirileri bu kişilerin isimlerini cins isim olarak çevirir. Dindar oğlu derleyicinin sözleri. Kim göklere çıkıp indi? Kim yeli avuçlarında topladı? Suları giysisiyle sarıp sarmalayan kim? Kim belirledi dünyanın sınırlarını? Adı nedir? Oğlunun adı nedir? Biliyorsan söyle. 4. ayet. Bunların Tanrı'nın Eyyub'a sormuş olduğu sorulardan bazıları olması ilginçtir. Bu tür soruları kim yanıtlayabilir? Rab İsa Mesih, gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse güye çıkmamıştır, demiştir. Sürekli olarak Rab İsa'nın yaratılış ve evrenin oluşumu hakkındaki tek otorite oluşunu söylememin nedeni budur. Doğrusunu isterseniz, hiçbirimizin evrenin oluşumu hakkında doğru açıklamaya sahip olduğumuzu sanmıyorum. Bilim adamları bunu bilmiyorlar. Evrim teorisini ortaya atmaları bile bunu bilmediklerinin bir kanıtıdır. Ay'a gitmek için bu kadar çok para harcamamızın nedeni evrenin oluşumu hakkında bilgi edinebilmek için oradan taşlar almaktı. Yaratılışın ilk ayeti bizlere başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı diyor. Evet, yaratılışın ilk ayeti bizlere başlangıçta Tanrı'nın gökleri ve yeri yarattığını söyler. Her şey böyle başlamıştır. Ama bir sonraki ayet, yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu diyor. Bazıları bunun yaratılış etkinliğini tanımladığını düşünürler. Dostum, ben Tanrı'nın bizlere dünyayı nasıl yarattığını söylediğini düşünmüyorum. Bu ikinci ayetin boşluk teorisini, yani Tanrı'nın gökleri ve yeri yarattığını ve bunu zamanda bir sürenin izlediği teorisini önerdiğini düşünüyorum. O özgün yaratılışa bir şey olmuştur. Yeryüzü şekilsiz ve boş olmuştur. Bu teorinin büyük ölçüde bırakıldığının bilincindeyim. Ama günümüzdeki zeki gençlerin yazdıkları şeylere karşın ben hala buna inanıyorum. Benim savunduğum nokta, Tanrı'nın bizlere yaratılışı nasıl gerçekleştirdiğini söylemediğidir. Bizler bunu bilmiyoruz. Bilim adamları da, Tanrı bilimciler de bunu bilmiyorlar. Tanrı'nın Eyüp peygambere sorduğu soruyu seviyorum. Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Bu Tanrı'nın her bireye sorabileceği bir sorudur dostum. Bunun yanıtını kimse bilmemektedir. Agur'un sorduğu soruyu da seviyorum. Kim yeli avuçlarında topladı? Bir düşünün. Tanrı rüzgarları bizlerin elimizde küçük bir şey tuttuğumuz gibi tutar. Bu çok güzel bir resimdir. İnsan bu konularda çok şey bilmektedir. Rab ise gökten gelenin kendisi olduğunu söylediği parçada yel dilediği yerde ser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin demiştir. Bu harika bir düşüncedir. Tanrı'nın her sözü güvenilirdir. O kendisine sığınan herkese kalkandır. 5. ayet. Hiçbir şey dostum sizi Tanrı sözü gibi temizleyemez. Tanrı'nın her sözü paktır. her sabundan daha iyidir, mucize temizleyicidir. Onun sözüne bir şey katma, yoksa seni azarlar, yalancı çıkarsın. Süleyman'ın özdeyişleri 30, ayet 6. Bu bizleri Tanrı sözünü ele alışımızda dikkatli yapmalıdır. Bir insan yalancıysa Tanrı onun yalancı olduğunu söylemekten çekinmez. Ey Tanrı, iki şey diledim senden. Ben ölmeden bunları esirgeme benden. Sahtekarlığı, yalanı benden uzak tut. Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. Payıma düşen ekmeği ver, yeter. Yoksa bolluktan kim müşrap diye seni yatsır ya da yoksulluktan çalar ve Tanrım'ın adını lekelemiş olurum. Evet, ne diyor bu? Ey Tanrım, iki şey diliyorum senden. Sahtekarlığı, yalanı benden uzak tut. Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. Payıma düşen ekmeği ver. Yoksa bolluktan Rabbi inkar ederim. Yokluktan da çalarım ve Tanrı'nın adını başkaları önünde kötülerim diyor. Sahtekarlığı, yalanı benden uzak tut demek, boş, yaltaklanıcı ve yalancı insanların arasında yaşamak istemiyorum demektir. Bu tür insanlarla birlikte yaşamak, çıngıraklı yılanlarla dolu bir delikte yaşamak gibidir dostum. Ve sonra bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver diyor. Yolun ortasında olayım. Her iki türlü de aşırıya kaçmak istemiyorum. 12. ayette öyleleri var ki diyor, kendilerini tertemiz sanırlar, oysa kötülüklerinden arınmış değiller. Böyle olan bazı kilise üyeleri vardır. Kendi gözlerinde paktırlar. Bir kurtarıcıya ihtiyaçları olmadığını sanırlar. Sadece dindardırlar. Ayrıca üst düzeylerde, iş dünyası ya da politikada kendilerini pak sanan, hiçbir kötü uygulama suçları olmadığını düşünen bazı kişiler vardır. Hiçbir şeyi olmayan biri bile kendi gözlerinde pak olabilir ama hiçbiri yıkanmış değildir. Herhangi birimizin dostum, temiz olabilmesinin tek yolu İsa Mesih'in kanında yıkamaktır. Neden? Çünkü her birimiz yapımızda günahlıyız. Evet, yüreğimiz bozuktur ve yapımızda günah vardır. Bu yüzden her birimizin temiz olabilmesinin tek yolu İsa Mesih'in kanında yıkanmaktır. Sülüğün iki kızı vardır. Adları ver, verdir. Hiç doymayan üç şey, yeter demeyen dört şey vardır diyor Süleyman Peygamber. Özdeyişler 30-15'te. Hiç ata bindiniz mi dostum? Elinizde iki dizgin vardır ve onları sıkı sıkı tutmanız gerekir. Çünkü her biri sürekli olarak ver, ver, bırak da koşayım demektedir. Ama o dizginleri sıkı tutsanız iyi olur, yoksa at kaçıp gider. Bu sizler ve benim hayatta ihtiyacımız olan bir şeydir. Öz denetim, kendimizi tutmamız. Davut'un at ya da katır gibi anlayışsız olmayın, onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir dediğini hatırlayın. Kendimizi kontrolü için Rab'be teslim etmemiz gerekir. Şimdi hiçbir zaman tatmin olmayan dört şeyi sayacak. Ölüler diyarı, kısır rahim, suya doymayan toprak ve yeter demeyen ateş. 16. ayet. Birincisi mezardır. Sizler ve ben bir cenaze resmi geçindeyiz. Evet, hepimiz öyleyiz. Bu Aden bahçesinin dışında Habil'in ölümüyle başladı ve yüzyıllardır, bin yıllardır da devam ediyor. Üzerinde yaşadığımız bu ihtiyar dünya büyük bir mezarlık dostum. Mezar hiçbir zaman tatmin olmaz, doymaz. Kısır rahim, şu veya bu nedenden ötürü çocuk sahibi olamayan birçok kadın vardır. Bence bu kadınlar çocuk evlat edinseler harika anneler olurlar. Onlar hiçbir zaman tatmin olmazlar. O değerli küçüğün kollarını boyunlarına dolayıp onlara anne demelerini isterler. Ve aynı şey babalar için de geçerlidir. Suya doymayan toprak bazı yörelerimize hiç yeterli yağmur yağmıyor. Daha çok yağmura ihtiyacımız var. Yeter demeyen ateş. Çok fazla yangınlar oluyor değil mi? Ve yeterince yağmur yağmıyor. Bazen ormanlarımızı yangınla ne zaman yok edeceğimizi düşünüyorum. O güzelim ormanlarımız bir dikkatsizlik yüzünden yanıyor. Uzun süre önce yanabilecek dağların bitmiş olacağını düşünmüştüm ama yine de her yaz yanıyorlar. Babasıyla alay edenin, annesinin sözünü hor görenin gözünü deredeki kargalar oyacak, o akbabalara yem olacak. 17. ayet. Anne babalarının aleyhine dönen kişileri korkunç yargıların beklediği söylenmiştir. Tanrı, Mesih'e iman eden anne babalarının aleyhine dönmüş olan o gençlere merhamet etsin dostum. 18-19. ayetler. Aklımın ermediği 3 şey, anlamadığım 4 şey var. Kartalın gökyüzünde, yılanın kayada, geminin denizde izlediği yol ve erkeğin genç kızla tuttuğu yol. Özdeyişlerin yazarı Agur bu şeyleri anlamamıştı ve ben de anlamıyorum. Bir kartalın uçuşunu seyrederken bunu hiç düşündünüz mü? Bir kayanın üzerindeki bir yılan merakınızı çekti mi? Sonra denizdeki geminin yolu vardır. Yaz aylarında Venedik'ten İzmir'e gemiyle gidip gelirim ve demirden yapılmış o koca geminin suyun üzerinde nasıl yüzebildiği benim için hayret verici bir şeydir. Evet, teknik birçok şey biliyorum ama yine de hayret vericidir. Ve erkeğin genç kızla tuttuğu yol. Günümüzde seks hakkında çok şey duyuyoruz ama buna karşın genç bir delikanlının bir kızla karşılaştığında kendisinin nasıl acemi hissettiğine hiç dikkat ettiniz mi? Her ikisi de karşılaştıklarında biraz utanırlar. Lise başlarındayken bir kıza aşık olmuştum değerli dinleyicilerimiz. Bir gün yürürken bu kızın arkadaşlarıyla arkamdan geldiğini gördüm. Bir de benim aşık olduğum kıza bak seninki önde gidiyor demesinler. O anda ayaklarım birbirine dolaştı. Sanki her şey karışmıştı ve gidip bir direğe çarptım. Ne kadar utanmıştım bir bilseniz. Bütün hayatımda hiç o kadar utanmamıştım. Kızın yüzü kızardı, benim yüzüm kızardı. Bir erkeğin bir genç kızla tuttuğu yol. Agur bunları anlamadığını söylüyor ve ben de anlamıyorum. 20. ayette şöyle diyor Özdeyişler 30-20. ayette. Zina eden kadının yolu da şöyledir. Yer, ağzını siler, sonra da suç işlemedim der. Bunun gerçekleştiği bir zamanda yaşıyoruz dostum. Günah içerisinde yaşayan ama günah içerisinde yaşamadıklarını savunan kişiler vardır. Evlilik dışı bir ilişkiden doğan küçük bir kıza paklık isminin verildiğini duydum. İlk olarak çocuk pak değildi çünkü bütün çocuklar günahlı bir doğaya sahiptirler ve günahlı bir doğayla doğarlar. İkinci olarak çocuğun ismi annesinin zina yaptığı gerçeğini değiştiremez. Tanrı zinanın günah olduğunu söyler ve bu konuda fikrini değiştirmemiştir Tanrı. Tanrı bu nesilden yeni bir şey öğrenmemiştir. Tanrı neslimizin işleyeceği günahları biliyordu ve Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında bunlardan söz etmişti. Yeryüzü üç şeyin altında sarsılır. Katlanamadığı 4 şey vardır. Kölenin kral olması, budalanın doyması. 30. bölüm 21-22. ayetler. Kölenin kral olması. Bu, hizmetçiyken kuzeydeki İsrail'in ilk kralı olan Yerovuam'dı. Sonra budalanın doyması, Rabbimizin anlattığı daha büyük ambarlar inşa eden zengin budala öyküsünde canlandırılır. Böylesi finansal başarıdan ötürü tabii ki en seçkin yemekleri yiyordu. Budalaydı ve doymuştu. 23. ayet, nefret edilen kadının evlenmesi ve hizmetçinin hanımının yerine geçmesi. 3. nefret edilen kadının evlenmesi. Bence buna yorum gerekmiyor. Hepimiz resmi görebiliriz. Ve hizmetçinin hanımının yerine geçmesi. Bazen ezilen çok fakir bir insan birdenbire zengin oluyor. Böyle bir insandan daha zorba biri olamaz. Şimdi hayvanat bahçesine gidip oradaki hayvanlardan bazılarına bakacağız. Hayvanların bizim için mesajları olduğunu biliyor muydunuz? Tanrı onları birçok amaç için yaratmıştır. Bu amaçlardan biri de bize bir mesaj vermeleridir. 30. bölümün 24. ayeti şöyle diyor. Dünyada 4 küçük yaratık var ki çok bilgece davranırlar. Tanrı hayvanlar aleminden çok şey öğrenebileceğimizi söylüyor. Birinci grup küçük yaratıklardan oluşmuştur. Hatta birincisi bir böcektir, karıncadır. Karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur ama yiyeceklerini yazdan biriktirirler. 25. ayet. Şimdi burada iki hayvan grubunun listelendiğini göreceğiz. Birinci grup günahlı için Tanrı'ya giden yolun bir resmidir. İkinci grup kutsalların Tanrı'nın önündeki yaşayışlarıdır. Karıncalar, o küçük yaratıklar akıllıdırlar ve bizler onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 6 ve 8. ayetlerde şunu zaten görmüştük. Ey tembel kişi git karıncalara bak. Onların yaşamından bilgelik öğren. Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde yazın erzaklarını biriktirirler, yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde. Karıncalar tahıl toplarlar. Doğup büyüdüğüm yerlerde bunu yapışlarını seyretmiştim. Küçük bir karınca kendisinden daha büyük olan bir buğday ya da yulaf tanesini taşır. Hasatın o kısa ve parlak günlerinde yiyecek depolarlar. Karıncalar gelecek için maddesel şeyler hazırlama konusunda bizim için bilgelik örneğidirler değerli dinleyicilerimiz. Bazı insanlar Hristiyanların yani Mesih inanlılarının sigortalı olmamaları, gelecekleri için Rab'be güvenmeleri gerektiğini düşünürler. Dostlarım, bence bizler bizim için açık olan her şeyi yapmalıyız. Rab bize gelecek için hazırlık yapma imkanı vermişse, eğer mümkünse sigortamız olmalıdır. Tasarruf hesabımız da olmalıdır. Evimiz de olmalıdır. Sevdiklerimizin geleceği için bir vasiyetnamemiz de olmalıdır. Karıncanın bize öğrettiği şey budur. Hasat zamanı yiyecek depolayarak gelecek için sigorta yapar. Burada daha derin bir mesaj vardır. Ölümün ötesi için hiçbir şey hazırlamayan birçok insan vardır. Cenazelerini düzenleyebilirler. Mezarlarını satın alabilirler. Ölümden sonrası için hazırlık derken bunu kastetmiyorum. Sonsuzluktan söz ediyorum dostum. Zamanda uçup giden birkaç dakika boyunca buradayız. Ondan sonra sonsuzluğun sonsuz çağları olacaktır. Fiziksel vücuda bakıp da ruhu ihmal etmek akılsızca bir şey değil midir? Sonsuzluk için hazırlık yapmamak akılsızca bir şey değil midir? Kötü Roma İmparatoru Hadrian ölürken böyle bir şey söylemişti. Bu baş için artık taç yok. Bu gözler için artık güzellik yok. Bu kulaklar için artık müzik yok ve midem için artık yiyecek yok. Ama ruhum, ah ruhum sana ne olacak? Öleceğimiz kesindir. Bir kez ölmek ve ondan sonra da yargılanmak nasıl insanları bekliyorsa diyor İbraniler yazarı. Sadece bu hayat için yaşamak, yemek, içmek ve yarın öleceğiz diye eğlenmek mümkündür. Kişi zamanını daha büyük ambarlar inşa etmekte harcayabilir ama Tanrı bizlere Tanrımızla karşılaşmaya hazırlanmamızı söylemektedir. Kaya porsukları da güçsüz bir topluluktur ama yavrularını kaya kovuklarında yaparlar. Özdeyişler 30 ayet 26. Bundan sonra kaya porsuklarını ziyaret ediyoruz. Kaya porsukları uzun tüylü, kısa kuyruklu, yuvarlak kulaklıdırlar. Zayıf ve korumasızdırlar. Toprağın altında yuva yapamazlar. Bu da onları korunmasız yapar. Bu yüzden korunmak için kayalara saklanırlar. Levililer kitabında murdar yiyecekler sınıfında listelenmişlerdir. Kaya porsuğunun insan için bir mesajı vardır dostum. İnsan da kaya porsukları gibi zayıf, çaresiz ve murdardırlar. Bizler günahkarlarız ve zavallı durumumuzu görmemiz gerekir. Davut peygamberin erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni diye dua etmesi bundandır. Evet Tanrı'ya, ey Tanrım erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni dedi. Bunu ilahilerimizden birinde söyleyebiliriz. Ah o zaman kayaya, benden yüksekte olan kayaya uçmama izin ver. Kaya, Rab İsa Mesih'ten başkası değildir dostum. Çekirgelerin kralı yoktur ama bölük bölük ilerlerler 27. ayet. çekirgeler yıkım getiren yaratıklardır. Yuval peygamber çekirge belaları hakkında çok şey söylemişti. Çekirgeleri yeniden vahiy kitabında görüyoruz. Bütün yaprakları ve bitkileri bitirirler. Ülkemizin bazı yörelerinde çekirge belası yoktur ama epey çekirge vardır. Bunlar yıkım yaratıklarıdır. Çekirgelerin kralı yoktur, görünen bir önderleri ya da başları yoktur ama askerler gibi kendi alaylarına giderler. Öylesine sistemli bir şekilde hareket ederler ki kesin talimatlar ve katı disiplin altındaymış gibidirler. İnanlılar olarak bizler için başka birine ve cennetteki görünmez başımıza tabi olmaya bir örnek oluştururlar. İnanlılar bedeni dünyaya organize olmamış, bölük pörçük önderleri ve birlikleri olmayan, birbirleriyle bağlantılı olmayan insanlar gibi gözükür. Ama dostum bizim bir önderimiz vardır. Mesih, kilisenin görünmeyen başıdır. Haberci Pavlos Korintoslu inanlılara şöyle yazmıştı. Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması benliğe uyup diğer insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu? Mesih kendi kanıyla kurtulmuş olan herkesin başı olmakla kalmaz. Kutsal Ruh da her inanlının içinde yaşamakta, bizleri herkesin birbirinin üyesi olduğu büyük bir aile olarak birbirimizle kaynak yapmaktadır. Çekirgelerin bize öğrettiği budur dostum. Kertenkele elle bile yakalanır ama kral saraylarında bulunur. 28. ayet. Kertenkeleler her nasılsa evlere girerler ve güzel goblenlere ve saraylara benzeyen malikanelere giderler. Yelpaze biçimindeki ayakları yapışkan bir sıvı salgılar ve bununla mermer bir duvara ya da mozaik bir tavana tutunabilirler. Bu bize iman, Tanrı'nın vaatlerine yapışan türde bir iman hakkında bir ders verir. Bu cennetsel yerlere giren bir imandır. Tanrı'nın ruhunun kendisinin bizim ruhumuzla birlikte bizlerin Tanrı'nın çocukları olduğumuzun tanıklığını edişine tutunur. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini, o güne dek koruyacağı güçte olduğuna eminim diyen bir imandır. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır diyor Pavlus. Şimdi ikinci gruba geldik. Yürüyüşü gösterişli 3 yaratık, davranışı gösterişli 4 yaratık var. Hayvanların en güçlüsü olan ve hiçbir şeyin önünde pes etmeyen aslan. Özdeyişler 30-29-30. Ayetler. Aslan dost doğru gider ve yolunu değiştirmez. Mahalledeki kedilerden korkmaz. Onlar onu korkutmazlar. Aslan yılmaz cesaretiyle tanınır ve bu imanı gayretle savunan Hristiyanın yani Mesih inanlılarının özelliği olmalıdır. Aklıma acılar ve zulüm karşısında canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım diyen haberci Pavlus'u getiriyor. Bence dostum günümüzde kilisenin başındaki en büyük bela kendi düşüncelerini belirtmeyen vaizler ve samimiyetsiz yetkililerdir. Ünlü birinin korkusuz bir adam olduğu söylenmişti. Nedeni sorulduğunda Tanrı'dan korktuğunuzda insanlardan korkmadığınızı öğrendim demişti. Bir sonraki hayvan tazıdır. Tazı teke ve ordusunun başındaki kral. 31. ayet. Hristiyanın belini bağlaması ve önüne konulan yarışı sabırla koşması gerekir. İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim diyor İncil'den İbraniler yazarı. Bu ayette belirtilen diğer hayvan tekedir. Dağ keçisi dağların tepesinde yaşayan bir dağ tırmanıcıdır. Yükseklerdeki sığınağını hem sever hem de güvenlik içerisinde olur. Buradaki ders açıktır. Habakuk gibi yüksek yerlerde yaşayan inanlı sıkıntı gününde sevinebilecektir. Habakuk peygamber şöyle yazdı: İncir ağaçları tomurcuklanmazsa, asmalar üzüm vermezse, boşa gitse de, zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da, davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda, ben yine Rab'le sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısıyla sevinçten coşacağım.